Burası Sosyalink. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhabalar. Sosyalink üzerinden gerçekleştirdiğimiz Ortak Payda podcastimize hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi diş hekimi Sayın Tahsin Bulut abimle beraberim. Abim hoş geldin.
Hoş bulduk Fırat'cığım, iyi misin?
İyiyim vallahi, idare ediyorum.
Hala aşın yok herhalde.
Hala aşım yok ama hala yakalanmadım da.
aman.
Ama bu tabii insanların bir şeyinin olmamasını yüzüne vurmak çok hoş değil Tahsin abi. Bunun özünü alırım ben senden.
Sen demeden ben yetişeyim dedim.
Vallahi doğru
sen
diyorsun abi.
Çünkü.
Tam kursağımda kaldı, söyleyemedim yani. Neyse, bir de haftaya bunun acısını çıkartırım ama haftaya biliyorsun biraz uzak bağlantı yapacağız.
Evet, sen Amerika'da olacaksın.
Evet, büyük ihtimal yakalanmazsak o güne kadar COVID'e.
Yolun açık olsun.
Sağ olasın abi.
Aşı doğru olacaksın bildiğin
mecburen
kadarına.
Başka çaresi yok.
Evet,
yani
evet.
Orada başvurmuştum, yaklaşık 1,5 ay önce falan başvurdum biliyorsun.
Evet.
9 günde çıktı.
Çok güzel.
Aynı burası
evet. Çok güzel.
Neyse, oradan da söylerim yalnız. Tahsin abi, benim aşım var, hem de seninkinden daha iyi.
Yani evet, kıskandıracağım bizi yani.
Evet öyle görünüyor, öyle bakalım. Görünüyor. Bakalım.
İnşallah evet.
Tahsin abi,
evet.
Şu altınlardan bir miktar versene.
Ya ben, nereden biliyorsun bende olduğunu?
Devlet büyüklerimiz öyle söyledi. 128 milyar doların bir kısmı değil tamamı altın olarak halkın cebindeymiş.
Eşit olarak dağıtılmış bir de herkese.
Eşit olarak dağıtılmış. Sen ne kadar eşit aldın abi altın?
Valla Nurettin Canikli'nin telefonunu arıyorum ben sabahtan beri, duydum bu haberi. Arayacağım kendisini, bende altın falan yok. Benim altını kim aldı?
Yani o kargocuya sormak.
Kargoyla mı dağıtıldı?
Ya abi yani ya, sana samimi söylüyorum artık, gerçekten hani bak gülüyoruz ya.
Evet, aklımızda yani, alay ediliyor yani, nasıl gülmeyelim buna?
Bu konuma geldi her şey ya.
Evet.
Vallahi sorma abi.
Yani ağlanacak halimize gülüyoruz ama bir yandan da ya kafayı yiyeceğiz ya güleceğiz, başka çaremiz yok.
Abi aslında bu konuya gelmişken tabii 128 milyar dolar ilk konumuz olsun.
Evet. Evet.
Hani bu devamlı soruluyor biliyorsun. Yani ilk 128 milyar dolar. 128 milyar konusu hakkında hani nerede diye soruluyor ya.
Evet.
Bu soruya devletin en büyüğünden aşağıya doğru sağ 7 kişi en tepedeki noktadan 7 ayrı açıklama yapıldı abi.
Yani birbiriyle tutarsız açıklamalar.
Tabii kesinlikle, istersen hani hatırlatmak açısından hızlı okuyabilirim.
Olur.
Eğer tabii ben okuyacağım bunları, fakat bunların arasında tabii bir ortak nokta bulabilirlerse, ortak payda
evet,
bizim gibi programımızın adı olsun.
Evet.
Biz de anlayacağız paranın nereye gittiğini, ama bu 7'sinden ben çıkaramıyorum yani.
Ben bulurum bir ortak payda.
Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki, bir süredir maruz kaldığımız ekonomik tuzaklarla mücadele ederken salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermemek için kullandık bunu diyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 128 milyar dolar devletin kasasında diyor.
Onu sayma ya.
Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun diyor ki, 128 milyar dolar kayıp iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz diyor. Kaybolan tek bir kuruşun dahi yok diyor. Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf bir şekilde ortadadır diyor. Türkiye tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen istikrarla büyüyecek diyor. Ama şimdi burada herhangi bir açıklama yok. Hani varmış gibi söyleniyor ama ben bir açıklama duymadım.
Yok.
Tüm şeffaflığıyla ortada yalnız abi, sen duymamış olsan da.
Evet.
Merkez Bankası Başkanı Sayın Şahap Kavcıoğlu diyor ki, protokolle sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesini, döviz piyasalarındaki arz talep dengesine ve likidite tesisine katkıda bulunuldu diyor. AKP Grup Başkanı Bülent Turan diyor ki, Kılıçdaroğlu 128 milyar dolar nerede diyorsa, öncelikle rezervi 26 milyar dolardan 28 milyar dolara çıkardığımızı, yani başarımızı takdir ettiğini ifade etmek isterim diyor. Ondan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfü Elvan diyor ki, yöntemi eleştirebilirsiniz ama kimseyi yolsuzlukla suçlayamazsınız diyor. Döviz satışı ile oluşan TL açık piyasa işlemleri ve swap üzerinden bankalarla kullandırıldı diyor. Sayın AKP'li Nurettin Canikli diyor ki, paranın büyük kısmını 83 milyon evine altın olarak eşit bir şekilde dağıttık diyor. Ben de bu soruyu sana buna istinaden sordum abi.
Değil mi? Evet.
Şimdi burada 7 tane böyle açıklama var.
Evet, ben buldum ortak paydayı.
Ne abi?
Ortak paydası 7'si de ikna edici değil. İkna edici olamamak noktasında bir ortak paydaları var.
Ben bir tane daha buldum.
Ne buldun?
128 milyar dolar yok.
Yok.
Yani asıl mesele bu.
Aynen.
Bu ortak faydası bu herhalde bu işin.
Aynen aynen.
Şimdi abi bunların birbiriyle üst üste denk gelen bir açıklama var mı? Senin denk getirebildiğin düşüşün ve okurken aklına gelen.
Yani yedisi de birbirinden ayrı. Yedisi de kaçamak. Yedisi de topu taca atıyor. Yedisi de ikna edici değil. İnandırıcı değil.
Ama bu yedisini de alkışlayanlar var abi. Yedi açıklamayı da alkışlayarak
dinleyenler. Yedi ayrı açıklamayı da aynı mantıkla, aynı perspektifle alkışlayanlar var diyorsun.
Ya var tabii abi yani.
Allah başka zeval vermesin onlara. Ne
ya
diyelim?
Olmasa zaten bu kadar değişik açıklama olmaz. Yani evet. Bir de o mesele var. Yani
evet.
Peki bu yani partinin içerisinde bir çelişki yaratmaz mı abi? Yani yaratmıyor mudur acaba? Ya sen niye böyle dedin? Ben böyle demişken sen bunu nasıl dersin falan gibi bir soru gelmiyor mu acaba ya? Yani ben gerçekten bunu çok merak ediyorum abi.
Yani benim anladığım hani psikolojik açıdan olaya baktığımızda bir içeride bir akıl tutulması var. Ve bu akıl tutulmasının değişme şansı yok. Yani niye? Çünkü orada o kitleyi bir arada tutan bir takım sebepler var. Ortak sebepler var. O ortak sebepler nedeniyle kimse itiraz edemiyor. Bu sebeplerden işte biri korkudur mesela. Birileri korkuyordur. Birileri kişisel çıkardır. Yani makam ve mevkisini korumak istiyordur. Birileri işte bu işten menfaat devşiriyordur. Bu menfaatler maddi olabilir, manevi olabilir filan. Dolayısıyla ne yazık ki böyle. Yani şimdi geçmişte burada bir yorum yapacağım ama hani sakın yanlış anlaşılmasın. Rahmetli Ecevit'e benim büyük saygım vardı. Yani Ecevit bu ülkede gelmiş geçmiş en dürüst siyasetçidir belki de. Hani siyasetçilerden biri değil, en dürüst siyasetçi.
Doğrudur.
Çünkü siyaset üzerinden hiçbir yakınına, hiçbir arkadaşına
menfaat
sağladığı, evet, rant devşirdiği asla görünmemiş.
Doğru.
Türk siyasi tarihinin bu anlamda pırıl pırıl insanıdır. Eksiği var, ufkuyla ilgili konuşabiliriz, eleştiri yapabiliriz, başka şey. Ama o dönemde hatırlayın, rahmetli Ecevit yürüyemez haldeyken bile etrafında ondan medet uman veya da işte çünkü sağlığı bozulmuştu. Yani neticede bu tıbbi bir hadisedir. Sağlığının bozulması da çok normaldir. Yaşı geçmişti filan. Buna rağmen hala etrafında yani bir şekilde bir itirazda bulunmayanlar vardı. Daha sonra gerçi bulunuldu biliyorsunuz. İşte ayrılanlar oldu. Diğer parti kuruldu filan. Yani bir şey var. Mesela Anavatan Partisi'ni örnek verelim. Mesut Yılmaz da rahmetli oldu. Mesut Yılmaz'la birlikte Anavatan Partisi küçülüyor. Ben o zaman oradayım Anavatan Partisi. Ben hatta yazdım yani bu kafayla bu halle Anavatan Partisi'nin yeri siyaset mezarlığıdır diye yazdım. Parti içindeyim üstelik o zaman meclis üyesiyim.
Son günüm müydü?
İl genel meclis üyesiyim. Yok son günüm değildi. Ve seçimde de baraj altında kalacağını %5'ler civarında diye de söyledim. Ha bu benim çok bilge olduğum anlamında değil, bunu herkes görüyordu o zaman zaten. Fakat yine parti küçüldükçe etrafındakiler Mesut Yılmaz'a sarılıyor. Mesut Yılmaz'a sarıldıkça parti küçülüyor.
Yani o zaman da geminin su aldığı görünüyormuş.
Evet. Çok net göründüğü halde çıkıp da birileri demiyor ki arkadaşlar ya gelin bir sağduyuyla hareket edelim ve bu gemi batmak üzere, batmadan başka bir alternatif arayalım, bir arayışa geçelim filan diye demiyorlar. Hatta seçim sonrası Bursa İl Başkanı'na sormuştum. Dedim ki peki Mesut Yılmaz partinin baraj altında kalacağını biliyor muydu? Evet dedi, biliyordu. Ve bu bana hayretler içinde bıraktı beni. Yani biliyordu da nasıl bırakmaz peki o zaman? Çünkü işte böyle bir hastalık var.
Ya Tahsin abi zaten evet. Yani bence buradan şuna geliyoruz aslında. Şu olan durumu da.
Evet.
Pudra şekeri çekenler mi eleştirecek?
Yani.
İçeride para saçıp fotoğraflarını çeken çalışanlar mı eleştirecek? Yani. Yoksa kendi belediyesine dezenfektan satan,
evet,
yöneticiler mi eleştirecek? Yani evet, demek ki bir eleştirilemeyecek bir sistem var yani.
Aynen.
Yani herkes bir yerde takılıp kalıyor herhalde. Öyle görünüyor.
Evet.
Herkesin rahatı da yerinde tahmin ediyorum.
Şimdi
başka
tabii
çaresi de yok.
Buradan şeye gelelim isterseniz. Ruhsar Pekcan'la ilgili yolsuzluk iddiasına. Değil mi Sayın Bakan Ruhsar Hanım'ın ve eşinin şirketine devletten 9 milyon liralık şey olmuş. Dezenfektan alınmış.
Evet.
Eşinin şirketine. Şimdi böyle birisinin itiraz etmesi mümkün mü? Yani
onu demek istedim aslında. Evet. Çünkü evet, şey abi yani evet, bu konuda bir açıklama da yapılmadı biliyorsun.
Yapılmadı.
Yani bu suçlama yapıldığında günden beri
evet,
herhangi bir açıklama yapılmadı. Ne deniyordu? Sükut ikrardan mı gelir deniyordu?
Evet, aynen.
Öyle bir şey mi acaba? Oraya evet, mı gelecek yani bilmiyorum.
Öyle görünüyor.
Öyle görünüyor.
Halbuki biz 90'lı yıllarda bile hatırlıyoruz. O sıkıntılı dönemde en küçük bir yolsuzluk ayyuka çıkardı ve bu medyada çok konuşulurdu. Ve bunun faturasını öderdi partiler. Yani işte İSKİ skandalı CHP'yi iktidardan uzaklaştırdı. Bir daha iktidar olma şansını ortadan kaldırdı. İlksan meselesi Doğru Yol Partisi'ne siyaset mezarlığının yolunu açtı. Yani işte ne bileyim Anavatan Partisi'nin benzer hikayeleri var. Ama şimdi burada bir bakıyorsun yani 9 milyon lira az para mı?
Tabii,
ve devletin şeyini bakan yapıyor bunu yani. Kendi bakanlığı döneminde yapıyor bunu. Şimdi bunların bir faturası olması gerekiyor.
Faturası vardır da bize kesilir büyük ihtimalle.
Bize yani mi kesilir?
Tabii yani halk öder yani, sıkıntı yok. Yani şu ana kadar olduğu gibi.
Siyasi faturası olmayacak mı sence?
Vallahi abi fatura, o kadar birikmiş fatura var ki. Hani olmuş olsaydı şu ana kadar bir şeyler olurdu. Bu da unutulur gider mi acaba diye de şey yapıyorum. Tedirgin oluyorum yani. Bir yarın öbür gün başka bir gündem çıkacak bunun üstüne, biliyorsun. Daha evet. da başka bir gündem. Zaten şu anda her gün bir uçak dolusu insan resmi kayıtlara göre COVID'den kaybediyoruz.
Evet.
Neredeyse üzerinde konuşanlar sadece bu rakammış gibi davranılmaya başlandı. Yani bunların hepsi bir can.
Evet.
Her gün yeni bir şey çıkıyor abi. Her gün bir ülkede kapısını kapatıyor ayrıca. Çok ilginç bir noktaya geldi. Bu arada neyse, COVID'e geçtik ama ister istemez. Tabii bu arada bu hafta bizi dinleyecek necilerimizin, bizim fotoğraflarımıza da bakıyorsun sosyal medyadan, biliyorsun abi.
Evet.
Bugün böyle ördek gibiyiz. Evet. Maskeli şekilde, çünkü çok bulaşıcılığı arttığı için.
Çok çok.
Tedbir icabı bugün maskelerimizi çıkartmadık.
Evet, aynen öyle.
Ne olur ne olmaz. Küçük bir odada 3 kişiyiz, birbirimizi etkilemeyelim diye.
Evet, iyi de yaptık.
Bence de iyi yaptık.
Sosyal link.
Bu arada sen demin konuşurken şey dedin Tahsin abi, meclis üyeliği zamanımda falan gibi bir laf ettin,
evet,
ya.
Evet.
Aklıma şey geldi ya, direkt olarak hemen şu meclis üyelerin, daha doğrusu gri pasaportla belediyelerin yurt dışına insan götürmesi gibi geldi. Ben
ya,
işte
şey.
Meclis üyeliğinde ben 8. yılımdayım abi.
Değil mi? Evet.
Tabii de, sayısını bilmediğim kadar da seyahat ettim o gri pasaportlarla.
Evet.
Ne fırsatlar kaçırmışız be abi.
Öyle mi?
Vallahi gidip de gelmemek varmış ya.
Ya çok yazık yani, anlaşılır gibi değil. Şimdi bu işin sorumluluğu veya bu işin hesabını sorması gereken kimdir? İktidardır.
Sordu Ömer Çelik.
Ne dedi Ömer Çelik?
Dedi ki, şöyle bir savunma yaptı. Gri pasaport soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Bugün gördük ki aynı durum Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti belediyelerinde de varmış dedi. Böyle çok, savundu.
Çok güzel.
Yani.
Çok güzel bir savunma. Helal olsun. Yani bu işi engelleyecek şu tedbirleri almak varken ya da bu işin sorumlularından hesap sormak varken hemen orada particiliğe işi indirgedi.
Abi bu zaten şey değil ki, biz burada sorun ortaya konuluyor. Hangi belediyede varsa çıkarın masaya koyun.
Tabii,
AKP'li olur, İyi Partili olur, CHP'li olur. Ne fark eder yani? Evet. Ne varsa hepsini bir çıkartın bakalım masanın üstüne, görelim yani.
Evet. Hani
sorun varsa hiçbir belediye dinlemeyeceksin ki onu, bu sorunun, yolsuzluğun, işte başka şeyin, bu kaçakçılığın,
insan kaçakçılığının
belediyesi mi partisi mi olur yani?
Tabii aynen.
Yani 6 bin ile 8 bin euro arasında bir fiyatla bu insanları taşıyorlarmış abi, düşünebiliyor musun?
Oo.
Ve Almanya'da giden kişilerden biriyle röportaj yapmışlar. 500 tane Sivaslı geldi geçen ay buraya dedi ya. Öyle demiş vallahi geçen. Öyle demiş.
Allah Allah. Yani, devam ediyor demek ki bu yani.
Şirket varmış bu konuyla ilgili. Resmen bir şirkete gelmişler yani. Eyvah, öyle diyeyim sana. Bu şey olmuş. Bu işin bir organizasyon.
Bu işin sorumluları bu organize işin demek ki bir parçası yani.
Abi şimdi bu işin sorumluları, o pasaportu hangi birim veriyor ülkede?
Bildiğim kadarıyla gri pasaport da olsa İçişleri Bakanlığı.
O zaman İçişleri Bakanlığı bu işi bir şekilde çözecek. Yani buradaki sorumluluk nedir abi? Bir müteselsiz sorumluluk diye bir şey var. İçişleri Bakanlığı var. Onun altında valilik.
Tabii
yani,
Emniyet Müdürlüğü var.
Emniyet Müdürlüğü değil aslında. Artık yani valilikten de şey biliyorsun, nüfus idaresi.
Ha, nüfus idaresi veriyor evet, yani, şimdi pasaportları.
Evet. Yani kaymakamlık olabilir şeyin altında. Hani
evet.
Valiliğin altında. Çünkü bazı pasaportlar da oradan onaylanıyor. Onun dışında bir de belediyeler sonuç olarak.
Evet, tabii.
Belediyelerde yani, şöyle bir durum var tabii. Şimdi bu öyle bir işliyor ki bu sistem. İşte bir şey derneği, bilmem ne folklor derneği mesela atıyorum. O belediyeye geliyor. Ben işte işleyişini biliyorum. İşte diyor ki, biz diyor böyle bir etkinlik var diyor. Hani bu etkinliğe diyor bizi şeyi temsil etmek üzere, X belediyesini temsil etmek üzere gitmek istiyoruz diyor. İsim listesi istiyorlar. Şimdi belediyeye gelen isim listesini belediye tek tek kontrol edemez ki. O yani, folklor grubunun üyeleri sonuç olarak ya da o derneğin üyeleri. Şöyle bir ziyarette bulunacağız diyor. Şöyle bir dostluk ziyaret. O meclis kararı çıkıyor. Meclis kararıyla birlikte valiliğe gidiyor onaylanmaya. Yani vali onaylarsa zaten o pasaport alınabiliyor.
Evet.
Ya da o...
Bu bir proje kapsamında yapılıyor tabii.
Tabii proje kapsamında.
Genelde bildiğim kadarıyla yani Avrupa Birliği ülkelerinden bu proje bağlamında buradan bir STK partner seçiliyor. Çünkü daha önce de...
Tabii davet gelmesi gerekiyor. Davet gelmesi gerekiyor.
Evet. Yani acaba oradaki o daveti yapanlarla da bir ilişkim var, bir çıkar ilişkisi mi var?
Bence zaten aynı kişi röportajda onu söylüyor. Diyor ki yani oradaki kişi de yani isteğe göre davet yolluyormuş yani. O listeye göre aynı şekilde davet yollanıyor. Ona göre işte bu organizasyon gerçekleşiyor.
Tam organize iş.
Çok büyük bir iş yani. Olacak evet. iş değil yani evet. aslında bakarsan.
Hayır, bir de Avrupa Birliği bu tip projeleri finanse ediyor ya, destekliyor ya. Şimdi bundan sonra bu tip projelere destek de yapılmaz. Yani
sadece Türkiye yapılmazsa o zaman iş daha da vahim olur abi. Evet. Yani bir de o evet. mesele de var yani.
Tabii.
Ha, bu arada tabii bu COVID'deki artış sebebiyle ülkeler tek tek kapılarını kapatmaya başladı. Haberiniz var mı bilmiyorum. Yani yeni açıklanmaya başlandı.
Tam olarak bilmiyorum detayı.
Yani evet. şu anda İran bile uçuş yok yani şu anda. Düşünün evet. o pozisyona geldi yani. Bakalım ne olacak yani.
Evet evet.
Daha da vaka sayıları bu süratte gittiği sürece evet. Ekonomi, ticaret, uluslararası ilişkiler tamamen etkilenecek. Hepsini bir kenara bırakalım.
Evet.
Hastaneler lebalep.
Evet.
İnanılmaz boyutta. Dün bir Kesinlikle. Arkadaşıma yer bulabilmek için 20'den fazla telefon ettim. Ne kadar tanıdığım varsa.
Evet.
Hani ve de yoğun bakım da değil yani. Normal yatak.
Evet.
Bulamadık yani. Zor. Gecenin saat 12'sinde falan bulduk.
Yani tabii bu lebalep meselesini konuşurken bazı arkadaşların sitem yaptığını biliyorum ben. Aradılar işte yani bu kadar da üzerine gidilmez ki bu şeyin falan diye.
Niye? Ama şey mi? Ölen sayısı mı az? Ondan dolayı mı söylüyorlar?
Yani şimdi yani. Anlıyoruz ki biz o kongre furyasının bu işte çok ağır sorumluluğu var. O kongre sürecinin, o lebalep görüntülerin ve o konudaki ihmalin çok ağır faturası var. Şu anda ödüyoruz o faturayı.
Yükseliş grafiğine bakarsın. Yükseliş grafiğine baksınlar abi bunu eleştirenler.
Evet.
Hangi günlere denk geldiğine, hangi organizasyonlara denk geldiğini karşılaştırırlarsa görecekler neyin ne olduğunu.
Doğru.
Ama
doğru.
görmek isteyen için.
Yani.
Yani ne olursa olsun görmek istemeyen de bir kitle var.
Var.
Onlar da herhalde günü gelince görecek. Yani öyle yani, görünüyor.
Yani,
bir evet. de şöyle bir şey var. Ateş biliyorsun kendine doğru gelmeye başladığında, kendi yuvanın içine düşmeye başladığında yakmaya başlıyor.
Yani.
Allah kimseye vermesin ama.
Vermesin.
Çember o kadar dar ki şu anda her yerde.
Her
yani yer. Ben dün çok yakın altı arkadaşımdan duydum. Hani bugüne kadar böyle bu kadar duymuyordum yani.
Evet.
Durum çok vahim abi. Durum ya, çok vahim.
Yani
salı geçtiğimiz salı günde Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş
öyleymiş.
Covid pozitif olduğunu açıkladı.
Evet, ona da
kendisine
geçmiş
de geçmiş
diyorum.
Olsun diyoruz.
Aynen.
Tabii şimdi şöyle bir durum da var abi. Hani belediye başkanları olsun, bu tarz yerlerde olanlar olsun, her gün bir heyetlerle görüşüyor.
Evet.
Yani görevi sonuç olarak yapması gereken aktivitelerden. Tabii bu da kim bilir şimdi kaç kişi kafasında soru işaretiyle geziyor yani.
Evet.
Ne oldu? Bana da bulaştı mı? Bilmiyorum, belki de bu dönemlerde bu tip organizasyonları da azaltmak lazım.
Kesinlikle evet. Yani iş çok ciddi çünkü ve çok genç insanlar ölmeye başladı. Daha yakında bir arkadaşımızın eşi vefat etti. Yani akıl almaz şekilde insanlar patır patır ölüyor.
Abi aşılamayı evet. tamamlayamadığımız sürece yani bu hızda giderse aşılama bence biraz zor.
Evet.
Bu hızın azaltılması zor. Tam kapanmaya da gidilmesi gerekiyor. Tam kapanma olmadan da bu iş çözülemeyecek gibi. Yani şu anda yarı kapanma deniyor ama
evet.
Şimdi ben şeye de çok Tahsin abi yani aklıma gelmişken söyleyeyim. Çalışma saatleri değişti. İşte sokağa çıkma yasağı geri alındı. Umarım iftar vaktinin bunda bir etkisi yoktur. Şu anda her şey daha sıkışık durumda. Saat 6'ya yakın marketlere git abi. Üst üste millet.
Değil mi?
Otobüsler daha da sıkışık çünkü daha geniş bir zamanda insanlar evlerine gidiyordu. Şimdi daha sıkıştırdılar. Yani şu anda toplu taşım müthiş bir durumda. Yani tamamen virüsün yayılmasının üretim merkezi gibi ya. Yani toplu taşımlar şu anda. Yani toplu taşımlara da çözüm bulunamadığı sürece bence çok zor. Yani aslında belki de şöyle yapmak gerekiyor olabilir. Buradan da bu bir şey olsun. Benim bir önerim olsun. Çok stratejik fabrikalar var Bursa'da. İzmit'te, İstanbul'da. Nerede işte. Yani Türkiye'nin her yerine çok stratejik, çok özel fabrikalar var. Yani dünyanın her yerine çok stratejik ürünler üreten. Bunların çalışanlarına bir an önce mesela yapılsa, hani futbolculardan daha öncelikli olacağını düşünüyorum.
Doğru.
Açık konuşmak gerekirse bu benim fikrim. Hem o stratejik fabrikalardaki üretimi korumuş olursunuz, hem
doğru.
de
çok doğru.
oraya toplu taşımla giden insanlardaki bulaşıyı azaltmış olursunuz. Başka çaresi yok ki. İnsanlar açıksa fabrika işine gidecek.
Yani
hiçbir çaresi yok.
Evet.
Ve ben burada çok büyük tehlike görüyorum abi. Yani çünkü eskisi gibi değil. Yani bir tane servis aracının içerisinde bir tane COVID'li varsa hepsine bulaşıyor şu anda.
Tabii.
Herkese bulaşıyor.
Tabii.
Yani çok hızlı ilerliyor yani.
Çok hızlı ilerliyor, doğru. Yani bu stratejik üretim yapan yerlerin korunması ve ekonomi ve o stratejik ürünler bakımından söylediğine çok katılıyorum. Yani çok isabetli bir yere değindin Fırat'cığım. Evet.
Yani ben bu konuda çok evet. dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu
evet.
tedarik zincirleri olsun, üretim zincirleri zaten hani ekonomik açıdan hiçbir sorunumuz yok büyüklerimizin dediğine göre ama
evet.
Bu fabrikalara onlara gerçekten çok ihtiyacımız var.
Çok.
Ve çalışanlarına çok bu konuda yetişmiş insanlar. Bir an önce sokaklarda o toplu taşımlara binmek zorunda olan insanlara öncelik verilmesi lazım. Benim bir arkadaşım geçen programda da söylemiştim. Ben olsam dedi metro istasyonlarına, otobüs duraklarına büyük, mesela Heykel'deki durağı, işte ne bileyim Fomora'daki durağı, aşı standları kurup orada yaparım aşıları dedi. Yani doğru, çünkü doğru. Dedi o yayılım oradan dedi yani.
Doğru.
Yani çok mantıklı geldi bana.
Doğru. Doğru. Yani
bugün süreyi o kadar hızlı doldurduk ki iki konuyla, üç konuyla. Tahsin abi, Bursa konularına girecektik ama var mı şu anda sen kısaca değinmek istediğin?
İlginç bir haber var. AK Parti Türkiye Büyükelçiliği Meclisi Başkanlığı'na bir yeni yasa teklifi vermiş. O yasa teklifiyle Türkiye-Mısır arasında dostluk grubu kurulmasına dair bir kanun teklifi. Yani Rabia bitti. Umarım Rabia işaretini de yapmayacaklardır bir daha. Ve Mısır'la şimdi yine AK Parti veriyor bu teklifi. Düşünebiliyor musunuz?
Abi Rabia işaretiyle doların rakamını karşılaştırdığım gün geldi. Aklıma şu anda oradan o kadar uzaktayız ki çift Rabia'ya geldik ya.
Değil mi?
Vallahi.
Doğru.
Şimdi sen öyle deyince direkt aklıma o geldi.
Evet. 4-4-8 oldu diyorsun.
4-4-8 bile olmadı, geçti yani.
Evet.
O içeri doğru kırılmış mı buçuksa eğer. Hani,
evet.
O olabilir. Yani.
Evet.
Abi ben şeyi de bekliyorum. Esat Esed olmuştu ya.
Evet.
Şimdi tekrar Esat olacak gibi duruyor.
Yani. Evet. Elleri mahkum galiba.
Hem de kardeşim Esat olacak yani.
Değil mi?
Yani oraya doğru gidiyor yani.
Ne diyelim arkadaş ya, ne şanssız bir ülkeyiz ya.
Yapacak bir şey yok ama yani, tabii ki hiçbir komşumuzla derdimiz olmasın isteriz.
Elbette.
Yani Mısır'la da mutlaka bir ilişkimiz olmasın isteriz. Yani
elbette.
Mesela şu anda asıl bak, bugün konuşmamız gereken şeylerden biri şu mesela. Kıbrıs Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karar var biliyorsun.
Evet, evet.
Bu Kur'an kursları ile ilgili o Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olsun istiyorlar. Milli Eğitim'e bağlı olsun istiyorlar.
Evet.
Bizim yetkililerimiz şey dedi yani. Olacak iş değil Anayasa Mahkemesi.
İnfial çıkardılar bizimkiler. Yani orası eğer Kıbrıs bağımsız bir devletse, biz Kıbrıs'ın egemen bir devlet olduğuna gerçekten inanıyorsak, saygılıysak, aldıkları kararlara da saygı duymamız gerekiyor. Kaldı ki dediğin gibi Kur'an kurslarını lanse edildiği gibi kapatmadılar. Milli eğitimin çatısı altına aldılar benim de bildiğim.
Yani ne zararı var bunun?
Doğrusu da budur zaten.
Hayır yani niye rahatsız olunuyor bundan?
Yani niye rahatsız olunur ben çözemiyorum. Herhalde şey, öbür türlü olması halinde oraların arka bahçe olarak kullanılması daha kolay olduğu için herhalde. Yani küçük yaşta çocukların beyinlerine siyasi zehirler enjekte etmeyi daha kolay başaracaklarından herhalde. Çünkü eğitim sisteminin içine alınması daha rasyonel, daha akılcı, daha sağlıklı bir şekilde oraların yönetilmesini icap ettirir diye düşünüyorum.
Yani sonuçta yani Kur'an kursu da bir eğitimdir yani.
Yani
bu eğitim sonuçta Milli Eğitim'in çatısı altında karar verdilerse.
Evet. Yani onlara bize saygı duymak düşer.
Aynen öyle.
Yani tehdit etmeye gerek yok. Ben tehdit gibi bazı mesajlar aldım yani. Algıladım daha doğrusu. Üst düzey yöneticilerimizden, Kıbrıs bunun bedelini öder gibilerinden böyle çok ağır ithamlar okudum.
Ama hiçbir ülkenin iç işlerine biz karışmayız abi biliyorsun.
Evet, karışmayız.
Karışmayız. Evet. Aslında abi bugün de süremizi doldurduk ama.
Evet.
Var mı değinmek istediğin son bir şey?
Yani yok. Tabii hep sürekli olumsuz şeylerden bahsederek negatif enerji yüklüyoruz bizi dinleyenlere de, kusura bakmasınlar. Keşke ülkede olumlu şeyler olsa da biz de olumlu şeyler söylesek. Ama yani daha fazla da söylemeyelim istersen.
Vallahi evet, daha fazla yormayalım kimseyi. Çünkü zaten ortam yorucu.
Evet.
Herkesin sorunu çok.
Çok.
Bir de hastalıktan kaçmaya çalışıyor herkes.
Evet.
Allah herkese kolaylık versin diyorum.
Aynen. Ben de öyle amin diyorum.
Peki. Evet. Abi haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Haftaya Amerika'da mısın?
Haftaya Amerika'dayım. Oradan bağlanacağız.
Evet, oradan görüşeceğiz.
Oradan bağlanacağız.
Özleteceksin evet. Kendini.
Bir 6 saat fark olacak.
Evet.
Herhalde. Ben ona göre ayarlamak artık zorunda kalacağım.
Sen sabaha karşı kalkarsın.
Evet.
Biz de akşama doğru bu saatlerde.
Evet. Ama ülkenin Amerika'dan ileride olduğu bir konu bu biliyorsun. En azından 6 saat ileride.
Yani evet, fizik evet. Coğrafya olarak ileride. Evet. Evet,
6 saat ileride.
Evet,
peki neyse. Oldu abi. Görüşmek üzere.
Yolun açık olsun.
Sağ ol, teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.
Evet, dinleyicilerimize hoşça kalın diyorum.
Evet, hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.
Socialink podcast'lerini Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts gibi podcast platformlarıyla socialink.net adresi üzerinden dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun.